أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü ders konumuz Kur'an'da çelişki olur mu? Tabii inanan herkes öyle şey mi olur der. Ki doğrusunu söyler. Çünkü Allahü Teala Bakara suresinin baş tarafında La raybe fih diyerek kitabını tanımlıyor. Yani bunun içerisinde herhangi bir çelişki, insanı şüpheye düşürecek herhangi bir şey asla olmaz diye bize bildiriyor. Diyor ki Elif Lam Mim Zalikel Kitab. İşte o kitap budur. Yani Allah'ın indirdiği kitap bu. Sizin güveneceğiniz kitap bu. Peki La raybe fih, bu kitapta kitabın Allah'a ait olduğu konusunda herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Herhangi bir çelişki olmaz. Tamam. Eğer Allah'a aitse zaten olmaz. Onun için dikkat ederseniz göklerde yerde Allah-u Teala'nın yarattığı şeyler arasında hiçbir çelişki yok. İnsanlar sadece tabiatı bozabiliyor. Bir takım eğer olumsuzluklar, yanlış şeyler oluyorsa tamamen insanların eliyle oluyor. Ama Allah-u Teala'nın yarattığı, doğal şekilde, Allah'ın yarattığı şekilde tabiat kalırsa en küçük bir çelişki yoktur. Ve bunu yaratanın Allah olduğu konusunda hiç kimsenin en küçük şüphesi olmaz. Kendisine ateist diyenin de olmaz, ben en dindarım diyenin de olmaz. Şimdi mesele ben dindarım demek değil. Acaba Allah bizi dindar kabul ediyor mu, etmiyor mu? Şimdi Kur'an'da çelişki yok, tamam. Elbette ki yani Allah'ın kitabıysa asla olamaz. Çünkü Allah'ın yarattığı şeylerde bir çelişki söz konusu değil. Allah Nisa suresinin 82. ayetinde de diyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Onlar bu Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Derinlemesine düşünmüyorlar. Şimdi şu ayete baksınlar, öbür ayetlere baksınlar, derin derin düşünsünler. Tamam. Peki, derin derin düşündük. Nedir o ya Rabbi? Diyor ki, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Eğer Allah'tan başkası tarafından bu indirilmiş olsaydı, Allah'a ait bir kitap olmasaydı bu, kesinlikle onun içerisinde birbirine ters şeyler bulurlardı. Yani bir tutarsızlıklar bulurlardı. Niye? Çünkü insanların yaptıklarında tutarsızlık vardır. Ne kadar düzgün yaptım derseniz deyin, mutlaka yanlışlar yaparsınız. Ondan dolayı ekip çalışmaları, birlikte çalışmalar son derece önemlidir. Birisi bir yanlış yaparsa o yanlışı diğeri görebilir. Ama ne kadar çok insanla çalışırsanız çalışın, hiçbir şey Allah'ın yaptığı mükemmellikte olmaz. O mümkün değil. Yani bir kuru yaprağı bile tüm insanlar bir araya gelseler asla oluşturamazlar. Mümkün değil. Şimdi elbette ki Allah-u Teala'nın indirdiği kitapta en küçük bir değişiklik olmaz. Ama biz şunu hep görüyoruz. Tahrifler yapılıyor. Tahrif ne demek? İşte Arap dilinde harf şu uç nokta, şey harf şu kısa kıyıya denir. Tahrif de bir kelimenin anlamını uç noktaya doğru çekiyorsunuz ve oradan olmaması gereken, yani bağlantılarını koparıyor, oradan olmaması gereken anlamlar çıkarıyorsunuz. Yoksa tahrif, Kur'an'ın herhangi bir kelimesini alıp da onun yerine başka bir kelime koymak değil. Şimdi mesela şeyde Allah-u Teala Hac suresinde 15. ayet 11 mi? Ha, tahrif manasını anlattığı şeylerde 11. ayette onu anlatıyor. Ve minen nâsi men ya'budullâhe alâ harf. Bazı insanlar var ki Allah'a böyle kıyıda ibadet eder diyor. Peki ne oluyor? Yani menfaatleri ibadet etmeye gerektiriyorsa ibadet eder. Fein asabehu hayrun itmeyenne bihi enne bir mal geçerse oh ne güzel. Allah veriyor bana. Ve in asabetu fitnetun inkalebe veçhi ama bir fitne olursa hemen şey yapar. Yüzünü çevirir. Yani Allah benim yüzüme bakma der, namazda, oruçta her şeyi de bırakır. Hasret dünya ve ahiret böyleleri. Dünyayı da kaybeder, ahirette kaybederler. Yani bunlar çok her zaman görüyoruz. Eline bir mal geçerse oh, Allah bana verdi diyor. Bir müddet sonra da bakıyorsun gene yoldan çıkmış, başka şeyler peşinde koşuyor. İşte araya aracılar koyuyor. İşi bozulduğu zaman Allah vermiyor, Allah benim yüzüme bakmıyor. Gideyim Eyüp Sultan'a o yani araya bir aracı koyayım, bir şey olsun. Yani Allah'ı kandıracak haşa. Şuraya gideyim, buraya gideyim, işte bir işlerimi düzelttireyim demeye başlar ve böylece şey yapar.
Devamında bunu söylüyor. Yedi o min dünillahi mevla yedur.
Devamında onu söylüyor işte. Evet. Bak beyin asabetu fitnenü iktünün galebe ola veşi. İşleri iyi giderse tamam Allah'ın kulu. Ama biz Allah onda bir imtihan yapacak, bir takım sıkıntılar verecek. Hemen yüzü geri çevrilir. Ne oluyor? Ondan sonra hasiret dünya ve ahiret. Dünyası da gider, ahirette de gider bunun. Zelke huvel husranın bin apaçık bir hüsran budur. Yed'u min dunillahi ma la yedurruhu ve la yenfahu. Allah ile arasına bir şey koyar. Kendisine faydası da zarar da dokunmayacak birisine yardım ister. Zelke huvel dalalul ba'id. Bu pek derin bir sapıklıktır diyor. Yed'u lemen darruhu akrabu min nefihi. Falan efendi hazretlerine gidelim. Gidersin de önce o seni bir sömürür, senden bir şeyler alır, sana zarar verir ama bir fayda vereceği belli değil. Belki bir iki kişiyle birlikte çalışın, para kazan diyebilir ama bundan sen hiçbir fayda görmezsin. O da yine seni sömürmek içindir. Lebi'sel mevla ve lebi'sel aşir. O ne kötü bir mevla efendidir. O ne kötü bir, o cemaat ne kötü bir cemaattir diyor. Şimdi اِنَّ اللّٰهِ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَ الْاَنْهَارِ Allah'a inanan ve salih amel işi. Allah'a inanıp güveneceksin. Şunu bileceksin ki Allah beni zenginlikle de, fakirlikle de, sağlıkla da, hastalıkla da, her şeyle mal noksanlığı, can noksanlığı, yakınlarımda, sevdiklerim arasında bir takım bir sürü yanlışlar ya da ölümler olur. Bunlar Allah'ın beni imtihanıdır diyeceksin. Her halükarda Allah'a teslimiyeti bırakmayıp yoluna devam edeceksin. İşte Allahü Teala bunları içinden ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah istediğini yapar. Allah'ın gücüne, kudretine herhangi bir kimsenin müdahalesi söz konusu değildir. Şimdi bütün bunlar oluyor. Peki şimdi buraya kadar gayet güzel. Güzel. Şimdi Allah diyor ki مَنْ كَانَ يَظُنَّ اَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ya artık da benim işler bu. Allah bana dünyada ahirette de etmez. Gittim işte falan yatıra, şuna buna gittim. Ve olmadı. Ne yaparsam olmuyor. Tamam artık Allah benim yüzüme bakmaz. Dünyayı da ahireti de bitti artık. Allah-u Teala diyor ki böyle yaptığınız zaman, bu noktaya geldiğin zaman فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنْ لَسَّمَا Yani bir sebebe, yani Allah'ın söylediği bir şeye dayan, Allah şöyle yap diyorsa ona dayan ve Allah'a aç elini. ثُمَّ الْيَقْتَ Sonra diğer ilişkileri kes. Bırak sen falan efendiye, filan efendiye, filan ölüye, şuna buna gitmeyi bırak. Bütün o ilişkilerini kes, Allah'a yalvar. فَلْيَنْدُرْ O zaman baksın bakalım. هَلْ يُذِيبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْثِ İşte bu girmiş olduğu bu çözüm yolu, onu iyice bunaltan şeyi giderecek mi, gidermeyecek mi? Şimdi bak çok güzel. Buraya kadar demek ki biz Allah'a ibadet ederken işler iyi gitti, Allah bizi imtihan ettiği zaman yolumuzdan dönmeyeceğiz. falana filana gidip yalvarmayacağız. Allah rızası için şey, Allah'la aramıza hiç kimseyi koymayacağız. Falan hoca efendi, filan şeyh efendi, filan büyük falan, asla. Zaten yoldan çıkmak odur. Ne yapacağız? Her halükarda yardım Allah'tan isteyeceğiz. Allah'a yöneleceğiz. Diğer ilişkileri keseceğiz. Şimdi bu çok güzel. Çok güzel de bu kadar anlattığım şeyle diğer ilişkileri kesin, Allah'a yönelin diye şey yapılan ayete verilen manaya bir bakın. Bakın, Diyanet'in mealinden okuyorum. Siz istediğiniz mealden okuyun. İstediğiniz tefsirden okuyun. O kadar bir organize hareket yapılmış ki insanlar Allah'ın kitabına inanmasınlar diye yapılan her şey yapılmış. Bak şuradan okuyorum. Lütfen dikkat edin. Bakın ki bir şey anlıyor musunuz? Her kim ona, parantez içerisinde Muhammed'e demiş. Parantezsiz okuyayım bakın. Her kim ona Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, Muhammed'e dünyada da ahirette de asla yardım etmez. Yani bunu müşrikler ancak söyler. Hemen tavana bir ip çeksin. Tavana çektim bir tane ip, şuraya bir ip attım tavana. Peki. Sonra kendini assın. Boğazına bağlayacak ipi. Bir sandalyenin üstüne çıkacak. Tavana ip atacak. İpi boğazına bağlayacak. Sandalyenin üzerinde. Sonra baksın ki, sonra da baksın. Başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi? Allah. Şimdi kendini astı. Ne olur ki asan adam? Tavana ip attı, kendini astı. Ne olur? Öldü gitti. Nereye bakacak? Hangi problemi çözüyor? Yukarısıyla ne alakası var? Bak tekrar şey yapıyorum, dikkat edin. Hiçbir şey anlıyor musunuz? Böyle kendi içinde çelişkili bir söz Allah'a ait olur mu? Bak diyor, her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, bak yukarıda hiç Muhammed geçmedi, okuduk, dikkat eder misin? Çünkü ayetleri öyle anlamlar veriliyor ki. Efendim, hemen tavana bir ip çeksin. Burada tavan diyor. Başka meallerde tefsire göğe bir ip atsın diyorlar. Sendeki meal kimindi? Ne diyor Elmal, baksana.
Her kim ona Allah dünyada ve ahirette asla yardım etmez zannediyorsa hemen semaya bir ip uzatsın.
Bak, hep böyle yaparlar. Bu tavan demiş gök yerine. Sema gök. Şimdi gökyüzüne bir ip uzatıyorsunuz. Nasıl uzatırsınız gökyüzüne? Hadi uzatın bakalım. Hadi. Gökyüzüne bir tane ip uzatın. Kim tutacak, ucundan çekecek yukarıya?
Kendisi yapacak onu. Şöyle, devamı şöyle. Sonra nefesini kessin de baksın. Keydi gayzını giderecek mi? Nefesini kendi kesecek herhalde.
Tamam, gökyüzüne ip attı. Neyi kesiyormuş?
Sonra nefesini kessin de baksın.
Peki nefesini kes ya. Hadi bir dakika nefes almazsan ne olursun? Yok, ne demek nefesini kessin?
İnsan nefesini keserek zaten intihar edemez yani.
Tamam. İple. Nefesini kessin, ne oldu şimdi? Göğe ip attın. Manası ne? Göğe ip atılır mı? Ama şu olur yani, olmaz demeyelim. Ya ay doğduğu zaman bir atarsın, ayın üzerinden aşağıya doğru sarkıtırsın. Ya da bir yıldız kümesi varsa ipi atarsın, oradan aşağı doğru sarkıtılır. Ya görüyor musunuz? Bakın, bu sözler Allah'a ait olabilir mi? Yeryüzünde bunu Allah'a ait diye bir şey. Bak, Allah kitabına şüphe yok. Ama ne hale getirmişler, görmüyor musunuz? Hiçbir şey anlamazsınız. Ve bunun çok yanlış olduğunda kimsenin şüphesi olmaz. Şimdi bak, ve şöyle derler. Göğe ip atsın, boynuna bağlasın, kendini assın, sonra baksın ki bu yol kendi şeyin sıkıntısını gideriyor mu, gidermiyor mu lan? Ya ölmüş bir adam neye bakacak? Göğe ip atılır mı? Ya bu kadar saçma sözler Allah'a ait olur mu? Yani bir acayip bir şey. Bakın, şimdi şunu çok iyi bilelim. Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı zaman Medine'de Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorlardı. Ne zaman Nebimiz Medine'ye gitti, onu gördüler orada. Onun Allah'ın Nebisi olduğuna kesinlikle inandılar. Ve ondan sonra baktılar ki niye bu İsrailoğullarından değil. Kıskandılar ve onu inkar ettiler. Bunların bir kısmı münafıklık yaptı. Ve bu münafıklık yapanlar Tevrat'ı çok iyi bilen insanlar. Onların uleması. Şimdi münafıklık ikiyüzlülük yaptılar. İkiyüzlülük yaptıkları zaman da bu defa Müslümanlar onları Müslüman olarak tanıdığı için çok insanları kandırmaya başladılar. Mesela işte Allah-u Teala Ali İmran suresinde bu konuyla ilgili bize çok örnekler veriyor. Ve inne minhum lefedikan yelvun elsinetehum bil kitab. Onlardan bir grup vardır ki dillerini kitapla böyle, yani dillerine dolarlar kitabı. يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ Bu Allah'ın söylediğidir derler. Yani bu kelimelerin anlamlarıyla oynuyorlar. Tahrif odur zaten. İlişkileri koparmaktır. Kelimeler arası. Yani Türkçe'de anlatırlar hani talep. Adam ol baban gibi. Eşek olma. Adam ol baban gibi der biraz durursan tamam babasının iyi bir adam olduğu anlaşılır. Ama durmazsan baban gibi eşek olma der. Bu defa babaya hakaret edilir. Dillerde bu tip şeyler vardır. Bunlar da kelimelerin anlamlarıyla da oynayarak çok usta insanlar olduğu için işte Allah böyle demiştir diyorlar. يَقُولُونَ هَذَا مِنْ اَنْدِ اللّٰهِ Bu Allah-u Teala وَمَا هُوَ مِنْ اِنْدَ الْبُكَ Allah'tan değil. يَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَوْنَ Biler bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah-u Teala Ali İmran suresinde şey yapıyor, onlara hitaben şöyle diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'a emrediyor. Bakın bunu çok iyi düşünelim. Ali İmran 98. ayette diyor ki biraz çok ayet okuyacağımız için metnini okumayayım. De ki ey ehli kitap. Ehli kitap demek yani kitaplarında uzman olan kişiler. O kitapları çok iyi bilenler. Çok iyi bilmeyenler de dahil olursa utul kitap verir. Kendilerine kitap verilenler denir. İyi bilmeyenler de ona dahil olur. Neden Allah'ın ayetlerinin üstünü örtüyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınıza şahittir. Ey ehli kitap, neden müminleri Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsunuz? Orada bir anlaşılmaz şeyler oluşturarak eğrilikler oluşturuyorsunuz. Şimdi kelimeler öyle bir mana veriyor ki karşı taraf bu manayı doğru zannediyor. Ve bunlar o zaman çok ciddi bir organize hareket yapmışlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bile hayran bırakmışlardır. Münafıkun suresinde Allah-u Teala bunu bildiriyor. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. O zaman başlamışlar Müslümanları, yani ayetleri anlamını bozarak Müslümanları dinden uzaklaştırmaya o zaman başlamışlar. Şimdi bakın, yani daha çok şeyler de söyleriz ama önce bir Fatih Hoca bu konuda epey bir hazırlık yaptı. Önce onu bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim.
Evet, biz Bakara suresinin başındaki ayeti okuyoruz. Orada Rabbimiz Zalikel kitabü la raybe fihi hüdellil müttakîn diyor. Yani bu kitap müttakiler için yol gösterir. Müttakiler de fıtratını bozmamış, doğal yapısını bozmamış insanlar. Yani Allah'ın kitaplarına bazen hakim olur bu insanlar. Hakim değilse fıtratını bozmamış. Dolayısıyla kevni ayetlerden hareketle de bir kitabın Allah'ın kitabı olduğuna çok rahatlıkla karar verebilir. Zaten Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy geldiğinde Muhammed Aleyhisselam'ın elinde bir kitap yoktu, kitap birikimi yoktu, ehli kitap birisi değildi. Ve Allah-u Teala ne dedi? Etrafına bir bak, kendi yaratılışına bir bak. Yani doğrudan kevni yaratılmış ayetlere yönlendirdi. Ve bizim bundan sonra sana indireceğimiz ayetlerin gerçekten de ilahi bir kitabın ayetleri olduğunu o zaman göreceksin dedi. Dolayısıyla bu kitap müttakilere yol gösterir. Müttakilere. Ve bunu söylerken Rabbimiz la raybe fihi diyor. Yani bir nevi parantez cümlesi ki o kitapta en ufak bir şüphe, en ufak bir tereddüt, kararsızlık olamaz. Hangi konuda? Şimdi biz buraya istediğimiz herhangi bir manayı verebiliriz ama biz hep ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir ayete anlam verirken Kur'an-ı Kerim'de o ayetin ilişkili olduğu diğer ayetlere bakma ihtiyacı hissediyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi o ayette geçen kelimenin Kur'an-ı Kerim'de nerelerde geçtiği, ayrıca burada anlatılan konunun Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde konu edildiği. Bunlar çok önemli. Aksi takdirde oraya kendimiz bir takım isteklerimize, heveslerimize, hatta Allah korusun bazen siparişlere göre anlam veririz ki Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Nitekim bugün Kur'an-ı Kerim'le alakalı neler yapıldığını hepimiz görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte şu yok, bu yok, o bu anlama gelmez diye her türlü tahrifi yapan insanlar var. O halde burada rayb ifadesi var, rayb. Nedir rayb? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda toplam 36 yerde geçiyor. 36 yerde geçiyor. Bunların 9 tanesi fiil olarak geçiyor. 27'si de isim olarak geçiyor ve geçtiği yerlerin tamamında bir konuda, ki o konunun ne olduğunu söyleyeceğim, tereddüdü ifade ediyor. Yani insan ikilemde kalıyor. Hangi konuda ikilemde kalır? Yani mesela birisi bak şimdi ben sana ayetler okuyacağım dediğinde ya bu okuduğun şeyler gerçekten Allah'tan mı yoksa bunları sen mi uydurdun, sen mi devşirdin, değil mi? Mesele bu olur. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen rayb kelimelerinin yarısı neredeyse Allah'ın indirdiği kitabın kesinlikle ilahi olduğunu, Allah tarafından indirildiğini ve bunun ispatlanabilir bir şey olduğunu, yani sadece ezberle, taklitle, işte ki bugün insanlar Allah'ın kitabına inanıyorum diyor, değil mi? Geçen hafta biz gayb konusunu konuştuk ve orada dedik ki insanlar gayba amentüyü ezber okuyorlar. Peki gaybe inanıyorum dediğinde sen şimdi neye inanıyorsun? Bilmiyorum, içeriğini bilmiyorum. Peki kitaba, kitaplara, Allah'ın göndermiş olduğu ilahi kitaplara inanıyorum. Hatta elimizdeki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum dediğinde bununla alakalı sana birisi birkaç soru sorduğunda sen bunu ispatlayabilir misin? Hatta kendini ispatlayabilir misin yani? Eğer bunu ispatlayamıyorsan o zaman kitaplara iman ya da Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna iman etmen birazcık sıkıntılı hale geliyor. Dolayısıyla biz hep ne diyoruz? İman emek ister, gayret ister. Bu kitap Allah'ın kitabı. Nereden biliyorsun? Bir başkası da değil der. O zaman şöyle mi diyeceğiz? İnanırsın ya da inanmazsın. Bu gönül işi. Nitekim böyle söylüyorlar. Gönül işi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de rayb kelimesinin geçtiği yerlerin neredeyse yarısı inen kitabın Allah'tan olduğuyla alakalı. Yani diyor ki Allah-u Teala bu konuda hiçbir tereddüt yaşamayın. Bir ikileme düşmeyin. Yani şöyle diyelim mesela. 2 kere 2'nin 4 ettiği hususunda bir insan ikilem yaşar mı? Ya 2 kere 2'nin 4 ettiğini söylüyorlar ama acaba 3 ediyor olabilir mi? Veya 5 ediyor olabilir mi? Böyle bir şey nasıl mümkün değilse, bu konuda bir ikilem yaşayamazsa bir insan Allah'ın kitabıyla karşılaştığında da böyle bir ikilemle yaşamamalısın. Peki nasıl olacak bu? Bu da biraz önce söylediğim gibi o kitabı okumakla. Nasıl okumak? Zaten biz yıllarda burada onun nasıl okunması gerektiğine dair dersler anlatıyoruz. Öte taraftan rayb kelimesinin geçtiği yerlerin yarısında da Allah-u Teala bir konuda yine asla insanların tereddüt etmemeleri gerektiğini söylüyor. O konu ne? Tekrar diriliş. Rayb kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hep bu. Yani inen kitabın Allah'a ait olduğu ve mutlaka bir gün dirileceksiniz ve hesaba çekileceksiniz. Şimdi belki önümüzdeki derslerde onu yine konuşacağız. Ahirete inanıyor insanlar. Öyle diyorlar. Çünkü amentüde işte o da var, değil mi? Ahiret gününe inanıyor. Ya gerçekten bunu ispatlayabilir misin mesela? Bununla alakalı bir temelin var mı? Allah Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatırken, bunun mutlaka bir gün gerçekleşecek bir şey olduğunu söylerken neler anlatıyor? Veyahut kevni ayetler, yarattığı ayetler sana bir gün mutlaka bu dünyanın sonunun geleceğini ve tekrar dirileceğini ve Allah katında hesaba çekileceğini gösteriyor mu? İşte biraz önce dedim ya, iman emek ister, gayret ister. Bunların hiçbiri yok. Amentü'yü ezbere biliyorum. Kelime-i şehadeti de çekiyorum. Aa, ben %90 bu işi hallettim. Ya. Ötekileri de Allah halleder. Yani böyle bir iman Allah'ın kitabında yok. İnsanlar bu kitap Allah'ın kitabı mıdır? Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı mıdır diye sorduğunuzda ne derler hep? Ne derler? Evet öyle. Peki delilin ne? Bana öyle söylediler. Kim söyledi? Valla denildiğine göre hayatlarında hiç yalan söylememiş adamlar topluluğu varmış. Bak hayal başlıyor. Şimdi düşünsenize, yani ortaokulda okuyan, lisede okuyan, üniversitede okuyan, fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, astronomi, şu bu gören bir öğrenciyi karşına alıyorsun. Bu işi böyle anlatıyorsun. Diyorsun ki bak bu kitap Allah'ın kitabı. Delilin ne? Ha bak, tarihin belli dönemlerinde hiç yalan söylememiş, dürüst bir takım adamlar gelmiş. Biz onları bilmiyoruz. İsimlerini bilmeyiz, nasıldır, bilmeyiz ama bu adamların çok güvenilir olduğunu söylüyorlar. O ondan ona iletmiş, o ondan ona iletmiş, o ondan ona iletmiş ve en sonunda bize bu şekilde gelmiş. Bir kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili, böyle hayal ürünü bir argümana dayandırılabilir mi? Yani normal matematik, fizik, kimya, biyoloji gören bir öğrenci bunun için ne der? Ya böyle bir saçmalık olur mu der ya. Böyle bir şey. Ben bizzat yaşadığım, gördüğüm, sabah kantinde çay içtiğim adama bile güvenmiyorum ya. Hatta kardeşime bile güvenmiyorum ya. Veya bugün çok güveniyorum, yarın bana ne yapacağını bilmem ki der. Hayali bir takım insanlar. Onu da geçtik. Elimizde Muhammed Aleyhisselam'ın bizzat el yazısıyla yazıldığı, ispat edilmiş olan bir mushaf olsa, bu o kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili olur mu? Eğer böyle bir şey olsaydı Muhammed Aleyhisselam'ın çağdaşlarının tamamı iman etmiş olurlardı. Ne diyorlardı? Sen uyduruyorsun bunu diyorlardı. Gidiyorsun oradan buradan bir şeyler devşiriyorsun, geliyorsun bize okuyorsun diyorlardı. Mesele bu mu yani? İşte Kur'an-ı Kerim bununla alakalı diyor ki bu konuda herhangi bir ikilem yaşamamalısınız. Peki Allah'ım nasıl yaşayacağım? Sen bunu okursan ama tahrif edilmemiş bir şekilde. Ki işte hocam bir tane örnek verdi. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu bağlamda meallere baktığınız zaman anlamıyla oynanmamış ayet çok az bulursunuz. İşi usulüne uygun olarak okuyan, anlayan, فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ tedebbür dedik ya biraz önce. Yani bu iş için emek veren. Sonra yaratılmış ayetlerle okuduğu ayetler arasında irtibat kuran kişi ancak bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanmış olur. Ve herkese de bunu ispat eder. Der ki ben okudum. Bunu kendime ikna ettim. Dolayısıyla senin de böyle bir sorunun varsa sen de oku kardeşim. Nasıl kevni ayetlerle karşılaştığında inkar edemiyorsan, ayet diyoruz değil mi? Hocam biraz önce bir örnek verdi. Bir kuru yaprak. Bugün dünyadaki bütün teknolojileri bir adaya toplasanız bir kuru yaprak üretebilirler mi? Bu kadar aciziz. Niye üretemez? Çünkü o ayet, Allah'ın elinden çıkan şeyi insanlar bir araya gelseler yapamazlar. Peki buradaki ifadeler ve sözler için Allah ne diyor? Ayet diyor. O halde buradaki tek bir kelime bile insan eliyle oluşturulamaz. Peki bunu nasıl kavrayacağız? Dünyada Tarzan gibi yaşayan insanlar var değil mi? Onlar etraflarındaki ayetlerin farkında oluyorlar mı? Olmuyor. Kimler farkında oluyor? Onları araştıran, bu işin hakkını veren, gecesini gündüzüne katan insanlar. Allah'ın kitabının ilahi olduğu, Allah'tan olduğunun da emek ve gayretle olacağı ortada. Dolayısıyla la raybe fih ifadesi, bu konuda en ufak bir tereddüt yaşamayın. Bu Allah'ın kitabıdır. Eğer bunu gerçekten ispat edilmesini istiyorsanız okuyun. Kendinize bakın, kendi yaratılışınıza bakın. Allah'ın söylediği şeylerle irtibatları kurun ve bunu göreceksiniz diyorlar. Hocam bir de şeyi söyleyeyim, yani tabii bunlar teyide muhtaç şeyler, bizi de biraz aşan şeyler belki, sadece hani birilerine belki şey yapmak için. Daha önce ben bir 6-7 ay önce görmüştüm, internette bir makale yayınlanmıştı Avrupa'da. Yani Oxford Üniversitesi'nde miydi, Cambridge'de miydi tam bilemiyorum. Şimdi o makaleyi ya üzerine bir şeyler koydular, bir ekleme yapıldı, tekrar gündeme getirdiler. Birkaç gün önce ben onu tekrar gördüm haber sitelerinde yine. Başlık şu, diyor ki ölmek üzere olan ve bütün beyin fonksiyonları, kalp fonksiyonları sona ermiş olan insanlar üzerinde yapılan testler şunu gösterdi ki insanın kalbi durduğunda artık geriye dönüş imkanının olmadığı, tıbben geriye dönüş imkanının olmadığı anda beyin 3-5 saniye hiç alışa gelmediğimiz şekilde gama frekansları salgılıyor. Gama frekanslarının da özelliği anılar, hatıralarla alakalı diyorlar. Yani insan düşünsenize kalbi durmuş ve orada 3-5 saniyelik bir şey oluyor. Ve bilim adamları diyorlar ki oradaki o şeyler insanın hatıraları ve anıları, belki de tırnak içerisinde pişmanlıklarıyla alakalı. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in zaten söylediği şey hocam. Yani Kur'an-ı Kerim insanın öldüğünde artık geri dönüşü imkanı olmadığında hep insanların pişmanlıkları ve Allah'a, meleklere ya bir döndür beni, bak neler yapacağım, iyi işler yapacağım dediğini söylüyor.
Tabii, tabii.
Şimdi bu hocam, bunu araştıran, bunu ortaya koyan birisi bunun ilahi kitap olduğunda şüphe eder mi yani?
Ya zaten Yahudiler de Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu en küçük şüphe etmiyorlardı. Bugün de etmiyorlar, dün de etmiyorlardı. Yani Yahudi hahamlarını, ilim adamlarını kastediyorum. Cahiller değil. Kesin olarak biliyorlar ama hesaplarına gelmiyor. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle ilgili olan ayetlerin hemen tamamının anlamı bozulmuş ve bizim anlayamayacağımız bir hale getirilmiştir. Şimdi bakın istersen sen şuradan Bakara suresinin 75. ayetini bir aç, oku. Bak, Yahudi münafıklardan bahsediyor o ayet. Ama Diyanet mealinden bir dinleyin bakalım. Bir de hangi tefsiri okursanız okuyun. Bakın ki, bak, önce bir mealini okuyalım. O ise oku bir sen Diyanet'in mealinden 75-76'yı oku.
Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederler.
İyice anlıyor, gelip dinliyorlar. Bunlardan dediği, oraya kadar anlattığı Yahudiler. Allah'ın kelamını dinliyor, iyice anlıyor. Ha, bu Allah'ın kitabı. Sonra tahrif ediyor, yani bir anlam kayması yapıyor. Nerede? Kendi zihninde yapıyor. Devam et.
Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler.
İman edenler de diyelim, müminlerle değil mi? İman ettik diyorlar. Tamam. İman ettik diyorlar. Devam et.
Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler. Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz?
Bak, onlara karşı iman diyor. Ondan sonra diyorlar ki, bak, Allah size bildirdi. Bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu bildirdi, gördünüz. Ama şimdi bu adamlara inandık derseniz, yarın Allah'ın huzurunda sizin aleyhinize şahitlik ederler. Bak, bu adamlar Allah'a bile kandıracaklar, inanıyorlar. İstersen devamını oku.
Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz?
Devamını oku.
Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da.
Peki şimdi bu insanlara mümin denebilir mi? Bakın, anladılar. Gerçekten Allah'ın kitabı olduğunu hiç şüpheleri olmadı. Müminlere de döndüler, biz inandık dediler. Kendi aralarında birbirlerine soruyor. Ya ne konuşuyorsun? Ya yapmayın. Yani inanmıyorlar. Bunlara ne denir? Münafık denir, değil mi? Allahü Teala da Münafık'ın suresinde bu insanları anlatıyor. Resulullah diyor ki, onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. Yani giyimlerini, kuşamlarını gayet iyi biliyorlar. Konuştukları zaman konuşmalarına dikkat et, kulak verin. Konuları gayet iyi biliyorlar. Bak, size inandık dediler. Asıl düşman onlardır. Allah kahretsin diyor. Bu yalana nasıl da sürükleniyorlar diyor Allah. Peki şimdi bakın. Burada bu. Dedi ki, şimdi buradan bu meali okuduğunuz zaman Yahudi münafık olduğundan herhangi bir şüpheniz var mı? Bak meali okuttum. Peki bir de Diyanet'in yazdığı dipnotu oku oraya.
Aynı ayet.
Aynı ayete dipnotu oku bak. Ayetin anlamını değiş bak. Şimdi burada şey ne diyecek? Yahudileri kurtarmak için yazılan dipnotu yok.
Bu ayet Yahudilerin kutsal kitapları Tevrat'ı tahrif ettiklerini açık bir ifadeyle ortaya koymaktadır.
Bir alakası gördünüz mü? Tevrat'ın tahrifiyle ne alakası var? Yani akıl alacak gibi değil. Şimdi bak ben size bir şey okuyacağım. Yine Diyanet'in mealinden okuyorum. Ama bu Diyanet'in derken ben Diyanet'i susturmak için demiyorum. Hep böyle. Az önceki de Diyanet'e mahsus bir olay değil. Hep böyle. Çok ustaca bir çalışma yapmış adamlar. Bak burada En'am suresinin 146. ayetini Diyanet'in mealinden okuyorum. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Kim haram kılmış? Allah değil mi? Sığır ve koyunların ise sırtlarında veya bağırsaklarında bulunan bağırsakta bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. Kim haram kılmış? Allah değil mi? Peki. İşte böyle. İstersen sen de şey bu Ali İmran 93. ayet aç bu mealden. Şeyden de açabilir, fark etmez. Yani Elmal'dan da açabilirsin. Onda doğru bir mana vermesine katrilyonda bir ihtimal vermiyorum. Okumadım ama açabilirsin. Çünkü öteden beri öyle bir zihinleri bulmuşlar ki inanılır gibi değil. Zaten medreselerde soru sormak kesinlikle yasaktır. Onun için talebelerin hep zihinleri böyle şey yapar, dondurulur. Neyse okuyorum bak diyor ki kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Cezalandırmış Allah değil mi onları? Biz elbette doğru söyleyenleriz. Biz bunu doğru söylüyoruz. Yani haram kılan kimmiş? Allah. Biz doğru söylüyoruz diyen kim? Allah. Biz doğru söylüyoruz diyor. Şimdi bakın meal Allah'ın yalan söylediğini söyleyecek. Dikkat edin. Ali İmran 93. ayet. Oku bakalım buradan.
Sizinki aynı mı benim? Sizin okuduğunuz mealde bu meal.
Bu.
Sizin okuduğunuz mealde bu meal aynı. Diyanetim bu da yani.
Tamam oku bakalım şeyin 93. Ali İmran 93 okuyacak.
Evet, evet.
Oku.
Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi.
Yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helalmiş. Haram kılan kimmiş?
Allah.
Allah demiyor.
Ya, şey İsrail, Yakup.
Yakup. Yani. Yakup haram kılmış. Ama burada Allah ne dedi? Tevrat inmeden önce haram kılmış hem de. Halbuki Tevrat'ta hep bunların haramlarıyla, haramlıklarıyla ilgili ifadeler var bugün. Haram kılan kimmiş? Bakın Diyanet'in gene aynı mealden. Bakın aynı mealin En'am 146 ile onun arasında tam bir çelişki var mı? Allah ben haram kıldım diyor. Elbette biz doğru söylüyoruz diyorsa bir, demek ki bir yanlış, yalan söz var bir yerde. Değil mi? Ne mana verdiler orada? Bir de devam ayetleri peş peşe oku. Şeyden şuradan peş peşe iki devamındaki ayeti de oku.
Tevrat indirilmeden önce İsrail'in Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki
şimdi ben az önce söylediğimi hiç düşünmeyin. Bu iki ayet arasındaki çelişkiye bir bak. Evet. Tamam.
De ki eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun.
Doğru söyleyenlerseniz. Bir daha oku. Lütfen dikkatle dinleyin. Bir daha oku.
Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun.
Helal kıldı diyen kim? Allah buraya göre. De ki getirin bu kim? Kime diyecek? Çelişkiyi görüyor musunuz? Halbuki bir yerde deki olması için dediler ki olması lazım. Arap dilinde bu çok tabii ve çok fazla kullanılan bir kuraldır. Yani ona söylemeye gerek yok. Bakın şimdi bizim mealden okuyorum. Dikkate dinleyin. Yahudiler dediler ki Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendine haram kıldığı, İsrail Yakup Aleyhisselam'ın şeyi, özelliği, yani lakabı, kendine haram ettiği yiyecekler dışında bütün yiyecekler İsrailoğluna helaldir. Yani biz onu, biz kendimiz haram kıldık. Allah bizi haram kılmadı diyorlar bunlar. Helaldir dediler. Bu Yahudilerin iddiası. Onun için Allah burada Allah doğru söylüyor diye En'am suresinin 146. ayetinde için yalan söyleyen onlar. Ondan sonra de ki iddianızda haklıysanız, çünkü iddiayı onlar yapıyorlar. Tevrat'ı getirin de okuyun bakalım. Getirin Tevrat'ı bakalım. Tevrat'ta gerçekten öyle bir şey var mı yok mu? Yani şeyde açın Tevrat'ı. Bakın bak Tevrat'ta Tesniye Leviller bölümü 11 şey Leviller bölümü Tesniye 14. Bakın ne diyor? Karada yaşayan hayvanlardan sadece çatal ve yarık tırnaklı olup geviş getirenleri yiyebilirsiniz. Çatal tırnaklı olmayan deve, yaban faresi ve tavşan ile geviş getirmeyen domuz haramdır. Karada yaşayan gelincik, fare, kara kurbağası türleri, kirpi, bukalemun, kertenkele türleri, salyangoz ve köstebek gibi küçük canlılar da haramdır diyor. Ondan sonra işte sığır, tırnaklılar, bu yani Tevrat'ta bunların haramlığı ile ilgili çok sayıda ifadeler var. Yani bunların ayrıntıları bizim sitelerde var. Onları şey yaparsınız. Yani bu onun için mesela bugün şey yaparlar. Bugün hala o etleri hala bugün yemezler. Onu İsa Aleyhisselam onlara helal kılmıştır. Onun için şey vardır. Ne diyorlardı? Bir kelime kullanıyorlardı. Yahudiler. Koşer diyorlar. Koşer. Evet. Şimdi koşer diyerek başkasını hala yemezler. Ve o Tevrat bütünüyle. İşte Allah diyor ki getirin Tevrat'ı. Haklıysanız okuyun bakalım. Bakın kendileri aleyhine olan şeyleri burada ne yapmışlar? Bozmuşlar. Şimdi bakın tekrar şey yapacağım. Şimdi şeyler yine Yahudiler kendileriyle ilgili olan ayetlerden şeyi açıyorum. Şey nasıl mana vermiş Elmalı? Baktın mı?
Aynen hocam.
Hiç doğru mana vermezler. Aynen. Çünkü öyle tarih boyunca bu tefsirler falan tamamı bir acayip ya inanma tefsir, fıkıh bu kitapların tamamını çöpe atsalar ben o gün bayram ederim gerçekten. Yani artık iyice bunalıyoruz ya. Ya öyle yanlışlar. Dün işte bu ayetle ilgili bir Arap arkadaşa dedim bir bak bakalım hiç doğru mana veren var mı bulamadık bir tane tefsirlerde ya. Ya bu kadar mı akılsız olur? Arap dilinin en tabii kuralına aykırı anlam veriyorlar ya. Yani öyle bir organize hareket ki bu inanılır gibi değil. Ne demiş Elma? Aynı. Değişen bir şey yok.
Tevrat indirilmeden evvel nefsine haram kıldığından başka yiyeceğin hepsi Beni İsrail'e helal idi. De ki haydi Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun eğer sadıksınız.
Evet şimdi bakın bir başka şey okuyacağım size. Yine Yahudilerle ilgili. Nisa suresinin 46. ayeti. Burada mealden okuyorum bak. Şimdi diyor ki Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırdılar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. Dikkat edin bak. İşittik, karşı geldik. Bunu kime söyledi Resulullah? İşittik, isyan ettik diyorlar yani. İşit, işitmez olası. Bu nedir Resulullah'a? Hakarettir değil mi? İşit, işitmez olası. Ra'ina derler. Bunda bizim çobanımızdır diye anlam verilir. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik bakın. İşittik, itaat ettik deselerdi. Dinle ve bize bak deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. Ya işittik, isyan ettik, karşı geldik sözüyle işittik, efendim itaat ettik arasında bir benzerlik var mı ki bu daha iyi olur densin? İşittik, isyan ettik diyen kişi itaat ettik deseydi daha iyi olurdu. Ne demek? Daha iyi olması için onun söylediğinin iyi olması lazım. Benzer bir şey var mı? Ondan sonra dinle ve bize bak. Dinle ve bize bak. Yani dinle dinlemez olası. Ne demiş burada? İşit işitmez olası. İşit işitmez olası bir tam bir hakaret değil mi? Dinle ve bize bak daha iyi olur. Ya bir benzerlik var mı? Bir ortak nokta. Şu iyi, şu su iyi ama o su bundan daha iyi. İki tane iyi arasında karşılaştırırsanız bu daha iyi olur. Ya bir öyle bir bozmuşlar ki ayetlerin anlamını. Halbuki doğru mana şu. Yahudilerden bir kısmı anlam kayması yapıyorlar ama kendi kafalarından yapıyorlar. Geliyorlar Resulullah'ın yanına. Semi'ne ve aseyna diyorlar. Semi'ne dinledik. Yani biz geldikten dinledik. Aseyna kelimesinin iki türlü manası vardır. Değneğe sarılır gibi mesela dağdan aşağı inerken değneği sıkı tutmazsanız inemezsiniz. Değneğe sarılır gibi senin emirlerine de sıkı bir şekilde sarıldık diyorlar. Ama bu aseyna kelime değneğe karşıdakinin kafasına vurmak için de sarılabilirsiniz. İsyan manası da kullanılıyor bu kelime. Ama ahadehu ahdel asa dediği zaman Arap dilinde sıkı sarıldı manasına gelir. Şimdi bak işittik ve sıkı sarıldık. Dinle. Yani dinle ama sana dinlemedisi dinle demek bizim haddimize mi? Yani dinle ama kusura bakma yani saygısızlık ediyoruz. Sana dinle denmez. Gayre müsma'in. Ondan sonra ve ra'ina. Ra'ina demek karşılıklı birbirimizi kollayalım, riayet edelim. Sen bize karşı ve dulevtutunu felvutunu yani sen bize karşı biraz yumuşak davran biz de sana karşı birbirimizi şey yapalım. Ama burada bizi gözet manası da var. Fakat birbirimizi gözetelim manası da var. Yani sen biraz tavizkar davran biz de tavizkar davranalım. Ama Allahü Teala diyor ki bak bunlarda iki türlü mana var. Bu sözledikleri söyle. İşittik sıkı sarıldık. Bu mana var. İşittik, isyan ettik manası da o manaya da gelebilir. Öyle iki anlama gelecek kelime kullanmasınlar. İşittik, itaat ettik deseler ikinci bir mana yok bunda. Tek mana. Efendim deseler ki unzurna deseler bize bak orada birbirimizi gözetelim ifadesi olmaz. Vesma deseler, bizi dinle deseler, gayre müsmaini katmasalar, işte sana laf işittirilmez ama diyebilirler. Yani bir hakaret için de kullanılabilecek bir kavram var. Onu söylemeselerdi daha iyi olurdu diyor. Şimdi bakın onlarla ilgili ayeti öyle bir karıştırmışlar, hiçbir şey anlayamazsınız. Bir de yine, bak işittik, semi'ne ve asayna. Asa kelimesinin anlamı az önce de söylediğim Arap dilinde bir şeye sıkı sarılmak manasına gelir. Şimdi o kelimenin geçtiği şu ayete verdikleri anlama bir bakın Allah aşkına ya. Yani şu geleneksel yapının tamamı böyle. Elmalıyı bir aç bakalım şey mi? Bakara 93. ayette. Mümkün değil doğru mana vermesi. Bakın çok kesin söylüyorum. Okumadım Elmalıyı ama kesinlikle doğru mana veremez. Çünkü gelenek tamamen bozmuş ayetleri. Ya şimdi bunu götür al oğlum oku işte meal. Okuyor bakıyor Allah Allah diyor. Bana kaç kişi geldi Kur'an bıraktım böyle ayet mi olur diye. Bu nasıl Allah'ın sözü olur diye Kur'an'ı bıraktım diyor. Yani çok büyük olaylar var. Bu tamamen bir Yahudi organizasyonu. Bu rahat Resulullah hayatta. İşte az önce ayet okudum. Bakın şimdi burada Semiyane Vasiyna geçiyor. Dikkat edin. 93. ayet. Ne diyor orada istersen sen oku. Ha, bu şey, bu Elmalı'dan okuyorsun, evet.
Bir vakit size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve dinleyin diye Tur'u tepenize kaldırıp misakınızı aldık, dinledik.
Bak Tur'u, bir başka ayette Tur, bir gölgelik gibi, Tur dağını kaldırıyor Allah tepelerine, gölgelik gibi, dağ burada. Üzerlerine her an düşecek. Evet, sizden söz aldık diyor, evet.
Dinledik, isyan ettik dediler.
Dinledik, isyan ettik. Bak dinledik, isyan ettik de diyorlar onlar. Allah da diyor ben onlardan söz aldım. Ya dinledik, isyan ettik diyen bir adam söz verir mi Allah'a? Böyle bir şey olur mu? Verilen manaya bakın ya. Ulan bir açın sözlüğe bir bakın, Arapça bir sözlüğe bakın Allah aşkına ya. Ona bakmaya lüzum yok. İşte Allahü Teala bu Kur'an-ı Kerim'i öyle bir indirmiş ki kelimelerin böyle ihtilaflı olacak kelimelerin anlamını da buluyorsun. Semihane vasa aseyna, tamam işittik sıkı sarıldık manasına gelir ama başka anlama da çekilebilir. Semihane ve atana diselerdi daha iyi olurdu. Bunlar Allah'a karşı söz verdiklerine göre bu aseyna isyan manasına gelebilir mi? İşittik ve sıkı sarıldık manasına gelir ama veren yok. Bakın Kur'an evet hakkında şüphe olmayan bir kitaptır ama bakın tekrar gene Kur'an-ı Kerim içerisinde bu ayetin yanlış anlaşılması, o şeyler Yahudiler de o zaman semeyine vasayına derken de bir üçkağıtçılık peşinde olabilirler. Çünkü Allahü Teala bi sema ya'murukum bihi imanukum ve üşri bi fi kulubihim el icle, kalplerinde buzağının yani o apis öküzünün sevgisi varken böyle diyorlar Allah'a karşı. Orada da bir üçkağıtçılık peşinde koşmuş olabilirler. Bakın Allah aynı surede şey yapıyor. Diyor ki yine Diyanet'ten okuyacağım. Bakın dikkat edin. Ya bu mealleri verirken hiç mi düşünmediniz Allah aşkına? İstersen sen de bir elmalı aç. Hani Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış. Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş. Az önce de Tur Dağı'ndan bahsetti değil mi? Söz almış, tepenize dikmiş. Ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun. Az önce sıkı tutun ifadesi geçti mi? Onun içindekilerini düşünün demiştik. Tamam? Demek ki buna bu söz aldık diyor. Aynı şeyi burada özetliyor Allah. Aynı surede bu 64. ayet, o 93. ayet. Bundan sonra yine de yüz çevirdiniz. Ondan sonra yüz çeviriyorlar. O zaman sıkı sarılıyor. Ya bu ayetleri okuduğun zaman aradaki ilişkiyi görmüyor musun? Ben bunu Diyanet'e sadece söylemiyorum. Tamamı böyle. Evet oradan oku.
Bir vakitte misakınızı almıştık ve Tur'u üstünüze kaldırıp demiştik ki verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içindekinden gafil olmayın, gerek ki korunursunuz. Sonra onun arkasından yüz çevirdiniz.
Şimdi mesela istersen bir de son olarak çünkü çok hani şeyde Şafiiliyle dileyen inansın, dileyen inanmasın. Femen şe'e velyumin femen şe'e felyefur ayet kerimesi vardı ya şeyde Kehif suresinde evet. Onu bir açarsan ben de bakın Diyanet'in bak yine ikisinde hatta onu Diyanet'ten aç. Ben birisini okuyayım. Sen onu oku. Ben de bir başka verilen manaya şey yapayım bak. Ama tekrar ediyorum bu Diyanet has bir şey değil. Hepsinde böyle. Enteresan bir tek şeyde doğru. Maturidi'nin tefsirinde ben şimdiye kadar o kadar yıllarca uğraştım bu şeyde. Bir tek orada doğru gördüm şimdiye kadar. Evet. Oku bakalım onu. Keyif suresini.
Ve de ki o hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen küfür.
Tamam, dileyen iman etsin. Peki Diyanet'ten okuyayım ben de size. 29 mi dedin?
Evet.
De ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen kafir olsun. İnanmak da kafir olmak da kimin tercihine bırakılmış?
Kişilere.
Kişiye bırakılmış. Bak yine ben Diyanet'ten de sen de elmalıyı aç. Gene orayı aç. Bakın 93 Nahl 93. ayetin mealini okuyorum. Dikkat edin. Orada dileyen inansın, dileyen inanmasın dedi. Hak Allah'tandır. Gerçek ortada. Tercih size ait. Dedi mi Allah? Bakın buraya bakın lütfen. Nahl suresi 93. ayete bakın. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola getirir. Allah dilediğini saptırıp dilediğini doğru yola getiriyorsa dileyen inansın, dileyen inanmasın diye bir ayet olur mu? Bu ne? Böyle bir çelişki olur mu Allah'ın kitabında? Ama kendi iç çelişkisine bir bakın Allah aşkına. Bak dilediğini doğru yola getir, dilediğini dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Ne olacak? Sapan suçlu mu? Doğru yola gelenin bir şeyi var mı? Emeği var mı? Yok. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekilecek. Allah ya, beni sen saptırdın, beni sorguya çekecek. Onu sen yola getirdin, sorguya ne bu sorgunun ne manası var? Bakın, Kur'an'da olmayan bir kader inancını, ki Kur'an-ı Kerim bunu şirk sayar. Açık ve net bir şekilde şirk sayar. Bunu imanın esası, imanın altı şartından biri olarak bütün Müslümanlara inandırmışlar. Onlarla ilgili bütün ayetlerin de anlamını bozmuşlardır. Evet, Elmalı ne demiş?
Allah dileseydi elbet hepinizi bir tek ümmet yapardı ve lakin o dilediğine dalalet, dilediğine hidayet buyurur ve her halde hepiniz bütün yaptıklarınızdan mesul olacaksınız.
Az önce dedim ya, bir tek şey ben İmam Maturidi'nin tevilatında bu ayete doğru mana verildiğini gördüm şimdiye kadar. Bir tek orada gördüm. Orada da şu şekilde diyor ki, eğer tercihi Allah yapsaydı elbette ki hepinizi tek bir ümmet yapardı. Niye biriniz kafir, biriniz Müslüman olsun ki? Hepiniz de Müslüman olurdunuz. Ama Allah sapıklığı tercih edeni sapık sayar. Doğru yolu tercih eden de doğru yola gelmiş kabul edilir. Yaptıklarınızdan kesinlikle sorguya çekileceksiniz. Bir şey var mı? Uyumsuzluk var mı? Bir gün şeydeyiz. Bunu birkaç kere anlattım ama tekrar anlatmam lazım. Problem büyüklüğünü anlamanız için. Medine'de bir toplantıya gitmiştim. Üniversiteden çok sayıda hoca arkadaşım var orada. Tabii yıllardır görüşemiyoruz ama o zaman çok fazla arkadaşımız vardı. Benim iki gün orada kalacağımı söylemiştim kendilerine. Onlar da beş tane toplantı düzenlemişti. Toplantılardan birinde ben onlara şunu sordum. Arap dilini iyi bilenler açısından, Arap diline de gerek yok. Türk dili doğru, hangi dil olursa olsun. Onlara dedim ki, bir dilin kök anlamı ile işte mazi ve muzari, yani şimdiki zaman ve geçmiş zaman fiil anlamı arasında temel bir fark olur mu? Mesela Türkçe'de gelmek eylemini, geldi dediğimiz zaman gelme ile alakası kesilir mi? Geliyor dediğimiz zaman kesilir mi? Şimdi onlar dediler ki, şimdi epeyce konuşmuştuk böyle, ya böyle şey olur mu Allah'ın seversen, bizle dalga mı geçiyorsun diye, böyle hepsi bir de ya böyle bir soru olur mu dediler, ya bu kadar basit şeyi neye soruyorsun dediler bana. Ondan sonra dedim ki, peki şae fiilinin masterı nedir dedim. Şey dediler, eğer onlar iyi Arapça bilen birisi olmasaydı meşiyet derlerdi. Anlamı bozmak için Arapların hiç kullanmadıkları bir o kalıp var ama hiç kullanmıyor Araplar. Tutmuş şa'e yeşâ'u meşiyeten diye şey yapmışlar. Meşiyete de Araplar hiç kullanmadıkları için kendi kafalarına göre irade manası vermişler. Ve ayetlerde ayetlerin tamamının anlamını bozmuşlardır. Ve bunu sözlüklere de iyi şey yapmışlar. Hani derler ya, et bozuldu mu tuz çare, tuz bozulunca ne çare? Ve tuzu bozmuşlar bunlar. Şimdi dedim ki, şae fiilinin mastarı nedir dedim. Şey, şeyin anlamı nedir dedim. Bir şey var etmek. Bir şey varlık demektir. Mastar anlamı da var etmek demektir. Peki şeyin fiili mazisine, muzarisine ne anlam veriyorsunuz? Şae ne demektir dedim. Böyle yaptılar. Çünkü şaeye verdikleri anlam Arap diline %100 ters. Biz bunu hiç düşünmemiştik ya dediler. Bir şeyi var etmek, tercih etmek, işte şey yapmak. Allah, yani Allah sizin kalbinizdeki imanı Allah kendisi tercih edip yaratsaydı hepinizi mümin yapardı. Dediler, böyle şaşırdı kaldılar. Ya biz bunu hiç düşünmedik şimdiye kadar. Ezber bilgiler. İşte buyurun bakın. La reybe fihi olan kitap ne hale getirilmiş görüyor musunuz? Yani şüphe edilmez. İşte bir şeye gitmiştim. Bu Katolik Kilisesi'nden davet ettikleri zaman Almanya'dan iki arkadaş benim oraya Roma'da olduğumu duymuş. Kalkmış gelmişler. Benim kalacağım otelde öğrenmişler. Hemen yakında bir otelde kalmışlar. Sabahleyin kahvaltıdayım. Baktım birisi hemen geldi. Bu ayeti sordu. Buradaki manasını bir şey yapamamış. Verdim manasını. Bak bu doğru manası şudur diye anlattım. Arkadan arkadaşı koşa koşa geldi. Bak hoca burada sor dedi. Sordum dedi. Cevabımı da aldım dedi. Çok da tatmin oldum. Nasıl ya? Lan sen benden 2-3 dakika önce otelden çıktın. Ne zaman sordun da cevabını öğrendin dedi. Sonra konuştum. 2 yıldır tartışıyorlarmış kendi aralarında. O arkadaş, ikisi de Müslüman bir ailenin çocuğu. Çocukluğundan beri abdestli namazdı. Arkadaşına demiş ki sen Kur'an meali oku işte bu çok iyi. O da okurken bu ayete gelmiş. Bu ne ya demiş. At bu Allah'ın kitabı olmaz demiş. Namazı da bırakmış her şey. Sonra demiş ki olmaz. Namaz kılmaya devam etmiş. Çünkü bir türlü içine şey yapamıyor. 2 sene tartışmışlar kendi aralarında. Benim oraya gittiğimi duyunca gitmişler. Anlatınca 2 dakikada tatmin oldu. Yahu kardeşim Kur'an la reybe fihi hiç şüphe yok ama Müslümanlar öylesine Kur'an'dan uzaktırlar ki Kur'an'ın ayetlerine göre bugünkü mezheplerin tamamını Müslümanların tamamına yakınını Müslüman saymak mümkün değildir. Onun için çok ciddi manada kendimize gelmemiz, Kur'an'a yönelmemiz, ayetlere sıkı bir şekilde sarılmamız lazım. Böyle konuşmak kolay. Yani ciddi manada şey yapmamız lazım. Vakit bitmediyse, bitti mi vakit? Yoksa o kadar çok okunacak ayet var ki. Senin söyleyeceğin şeyler var mı? Peki hadi Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak lütfeyle de hep Allah'a dua ettiğim şu duayı yapıyorum. Ya Rabbi lütfeyle de bu hataların tamamını şey yapalım. 30 yıldır meal çalışması yapıyoruz. Haftada 7 gün çalışıyoruz ekiplerle. Ekiple değil, ekiplerle. Çünkü bir yanlışı birisi göremiyor, öbürü görüyor. Diğer ayetler arasında ilişkileri kuruyor. Şey yapıyoruz ki şu yanlış mealler, yanlış tefsirler ortadan kalksın ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum ya Rabbi bu işin kesin sonucuna varmadan canımızı alma diye Allah-u Teala hepimize bu büyük hizmette çok büyük katkılar nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun.